Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
Herkese merhaba. Açık Radyo'da yeni yayın dönemimiz başladı. Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz şu anda. Ben Derya Tolgay. Bugün Nevin Sungur yok. Teknik masada Andre Gritsu var ve destekçimiz Gülçin Atıcı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8 senedir sürmekte olan Dünya Mirası Adalar programında bizlere bu güzel kültürel peyzajımızı korumak ve sivil alan mücadelesinde alan açan tüm canlıların hak savunuculuğunu yapmamızı sağlayan Açık Radyomuza minnettarız. Ve böylece de bu vesileyle destekçilerimize, dinleyicilerimize ve konuklarımıza da bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün adaların kıyılarındaki hukuka aykırı uygulamaları konuşacağız. Geçen hafta çünkü üst üste birçok olay yaşandı. Ve tabii yanı sıra sivil inisiyatif protestolar oldu. Onları da konuşacağız. Ve iki kıymetli konuğumuz var. Avukat Can Bıçakçı, Burgazada Mahalle Meclisi'nden ve Marta Koyu Dayanışması'ndan ve tarihçi Orhan Siliyer'de Heybeliada Mahalle Meclisi'nden. Her ikinize de hoş geldiniz diyorum.
Merhaba.
Merhaba.
Ben izninizle bir küçük duyuru yapayım. Sonra da bazı bilgileri de aktarıp sözü size bırakacağım. Tam bilgilerim net olmasa da belki Orhan sen bana destek olursun. Arka güvertenin bir etkinliği var. Hıdralles etkinliği ve 5 Mayıs pazar günü gerçekleşecek. Bunu takip edebilirsiniz. Sosyal mecralardan da zaten duyurularımızı yapacağız. Ben bu vesileyle bizim sosyal mecraları tekrardan iletmek istiyorum. Dünya Mirası Adaların biliyorsunuz Instagram, Twitter ve Facebook sayfaları var. Ayrıca e-mail adresi de verelim. dünyamirasi.adalar@gmail.com. Buradan da önerilerinizi, eleştirilerinizi ve sorularınızı yöneltirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi adaların doğal ve kültürel çeşitliliğini farklı perspektiflerden konularıyla ele alan ve adalar hepimizin diyen bir programız. Adalar İstanbul'un destansı güzelliğini, kesintisiz tarihini, henüz bozulmamış %60'a yakın ormanlık alanları ile hala huzur içinde gözlemlediğimiz son yer, son İstanbul diyoruz. İşte bütün çabalarımız bu zenginliği, bu çok kültürlülüğü gelecek nesillere aktarmak, emanetçi olduğumuzu hatırlamak ve tüm canlılarla birlikte yaşayabilme imkanımızın olduğu bu müstesna coğrafyadan adalara gelen tüm misafirlerimizi iyi ağırlamak ve yegane yaya bölgesi adaların 100 yıldır değişmeyen sokaklarını otomobillere kaptırmamak ve kıyıları da kaptırmamak galiba amiyane tabirle diyorum. Yine de sözü sizlere bırakmadan kısacık şunları da söylemek isterim. 3 olay gerçekleşti geçen hafta. Birincisi İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Marta Koyun'da ve Koyun Sırtı'nda adeta bir sebze bahçesi diyebileceğimiz ihaleye açılan 2 adet alan var. Heybeliada'da Diyanet'e verilen dünyanın en güzel ve diyebileceğimiz özel mikro klima alanına sahip Çam Limanı ve orada işte kiracı konumundaki bir işletmenin acele tahliyesiyle müftülüğe, Diyanet'e devredilmesi ve Heybeliada'daki askeriyenin iskelesinin bitişiğindeki kıyıdaki hafriyat dolgu çalışması. Şimdi ben sözü önce Can istersen sana vereyim. Bize kısaca özetler misin? Mart'a Koyun'da neler oldu?
Tamam, tabii. Merhaba tekrardan. Sizin de belirttiğiniz gibi bu sebze bahçesi meselesi aslında o biraz bir yanlış gündem oldu. O daha önce de ikamet olarak kullanılan bir yerin tekrardan kiralanması. Asıl burada bizim eğildiğimiz konu Marta Koyu ve arkasındaki 45 dönümlük muazzam bir arazi orası. Koca bir parsel. O parselinde de bazı ikamet konutlar var. O konutların haricindeki neredeyse plajın tamamına yakını, %80'i diyebileceğimiz bir kısmı. Plaja inen asıl bir patika yol, bir tane de çok ufacık bir yol vardır. İkisi de tamamen ihalenin içerisinde. Ben daha önce de programınıza yine aynı konuyla ilgili katılmıştım. Orada bir başarı hikayesi anlatmak üzere katılmıştık. Yine aynı şekilde vakıflar Marta Koyun'u ihaleye açmıştı. Ve işte mahalle meclisi Marta Koyu dayanışmasının harika bir sivil dayanışma örneğiyle dilekçe yağmuruna tuttuk vakıfları. Aynı zamanda Adalar Vakfı ile birlikte bir dava açtık. Ve ihaleden bir gün önce Vakıflar Genel Müdürlüğü buradaki şeyini geri çekti, Marta Koyun'da kiralamayı. Çok sevindik. Ben açıkçası bundan sonra buradaki hukuksuzlukları düzelterek, çünkü orada hatırlarsanız bir kiralama ve kullandırma farkından bahsetmiştim. Burada ısrarla hukuka aykırı olarak kiralama yapılmak isteniyor. Bunun olmaması gerekiyor anayasaya ve kanuna göre. Ben hani bunlar düzeltilir diye hep iyi niyetli düşünüyoruz maalesef. Ama iki sene sonra nedendir bilinmez. İki sene beklediler ve sonrasında yine hemen hemen aynı koşullarda, aynı hukuksuzlukla bir ihale ilanıyla karşı karşıyayız. Yine hiçbir buranın kıyı olmasına, işte kamunun anayasal hakkı olan kıyıdan faydalanmasına ilişkin şartnamede en ufak bir detay yok. Sanki alelade bir adalarda dahi değil, bir toprak parçası bir yerde bir arsa kiraya veriliyor gibi bir şartname, bir ihale hazırlığı çıkılmış. Ne oranın kıyı vasfı, ayrıca sırf kıyıda değil adalarda hem sit koruması var, artı bir de orada bu son aslında itiraz da ettiğimiz belli konularıyla imar planında bu alan doğal karakteri korunması gereken alan olarak vasıflandırılmış. Bu çok ciddi bir koruma, yani evet. Hiçbir şey yapılmaması gerekiyor buraya. Ama böyle bir alan sanki dediğim gibi bir şeyde Kartal'da bir arsa şeye veriliyor, ihaleye çıkartılıyor gibi aynı listenin içerisinde eklenmiş bir parça olarak görülüyor. Bu çok üzücü tabii ki. Üzücü olduğu kadar hukuka da aykırı. Dolayısıyla biz bu sefer tabii geçen seferden daha hazırlıklı olduğumuz için daha hızlı hareket edebildik. Ben yine hızlıca dilekçemizi revize ettim bu yeni ihaleye göre. Sağ olsun mahalle meclisi ve Marta Koyu dayanışmasındaki çoğu kişi benimsedi bunu. Ve işte iadeli taahhütlü mektupla dün gönderildi bir grup. Bugün bir grup bizzat Üsküdar'daki Vakıflar 2. Genel Müdürlüğü'ne giderek dilekçelerini elden teslim etti. Ayrıca biz dün yine Vakıflar Adalar Vakfı adına ihalenin iptali için dava açtık. Umarım bunlardan bir sonuç alabiliriz. Ama alamasak da ihale bu şekilde verilirse birisine bu hukuksuzluğu örtbas etmeyecek, hukuksuzluk devam edecek ve biz de zaten her şerden bir hayır doğar. Bu Marta Koyu'nun kiralanmasındaki ısrar Burgazada da muazzam bir sivil toplum örgütlenmesine yol açtı. Dolayısıyla eğer olur da vakıflar bu ihaleyi geri çekmezse ve davada yürütmeyi durdurma kararı alamazsak veya geç alırsak bu şekilde kamunun sahilden yararlanmasına, engel olunmasına da adalıların izin vermeyeceğine çok eminim.
Evet, aynı Heybeliada'daki gibi durum esasında. Tekrar davalar bazen kazanılıyor, bazen yürütmeyi durdurma oluyor ama belli bir süre sonra, 3, 5, 7 sene sonra tekrar karşımıza çıkıyor. Şimdi Heybeliada'ya...
Unuturlar diye düşünüyorlar herhalde belli bir süre sonra.
Yani galiba unutmanın da ötesinde bizdeki direnci ölçüyorlar. Eğer saha boş kaldığında çok daha hızlı ilerliyorlar. Eğer sahada protestolar, gösteriler hukukla beraber işliyorsa burada işler biraz farklı yani gelişiyor gibi görüyorum Can. Bilmiyorum sizlerin görüşleri nelerdir ama ben bu diğer Türkiye'deki özellikle kıyı alanlarındaki savunmalarda da kazanımlar görüyorum. Hem dava hem de şeylerde protestolarda, yani oraların da çok güçlü olması gerekiyor. Ben izninle sevgili Orhan'a Heybeli Adayı soracağım. Neler oldu Heybeli Adada?
Heybeli Adada olup biten aslında adalarda veya genel olarak kıyılarda devam eden sürecin bir parçası. Onun da içinde olduğu bütün ise müştereklerin, yani kamusal varlıkların talanına dayanan bir doğu tipi üretim temeli son derece düşük bir zenginleşme tarihi. Dolayısıyla bu zenginleşme eğer kamusal mülkiyetin ya da kullanımların ya da hakların yağmalanmasına dayanıyorsa, karşısında az direnç gördüğü yerlerde daha saldırgan, geri kalan yerlerde fırsatlar kovalayan ve önce küçücük bir yapılaşma, sonra onun üzerine bir ek kat çıkma, çevresini biraz genişletme, genişlettiği yerin üzerini kapama türü gelişen bir el koyma stratejisi. Heybeliada'da son sıralar 2-3 önemli gelişmeyle karşı karşıyayız. Anadolu yakasında Aydos ormanlarında buna benzer operasyonları gerçekleştirmiş ve mafyatik gruplarla ilişkili olduğu yaygın söylentisi olan bir grup, adanın önemli eski kuytu bir plaj alanını önce ben doğal alanı koruyacağım gerekçesiyle bol miktarda ahşap malzeme kullanarak plaj alanını alabildiğine, kıyı çizgisini genişleterek o alana el koydu. Ayrılmış olan, sözleşmeyle verilen alan çok daha dar olduğu halde koruma, gözetme, temizlik sağlamayı sanki bir mülkiyet ve sit alanında, kıyıda bir operasyon değil, herhangi bir yapılaşma gibi yürütüyor. Şimdi orada dükkanlar açma, lokantalar açma aşamasına geldi. Bununla da yetinmeyecekleri belli. İnşaat makineleri sokuldu araca ve araziye ve bu inşaat makineleriyle oranın doğal ortamı, yapısı alt üst ediliyor. Bir başka...
Buraya geçmeden dinleyicilerimiz için, yani tahayyül edebilmeleri için şey örneğini de verelim. Resmen ormanın içine çim döşüyorlar.
Ormanın içine taş bloklardan yollar yapıyorlar.
Şu anda sulamaya başladılar bu çimleri.
Tabii.
Akıl almaz bir şey.
Yani aklınıza gelemeyecek.
Sosyal mecradan bunlara ve lütfen bakın.
Orman Genel Müdürlüğü bu sözleşmeyi yapan, 29 yıl gibi uzun bir süre için yapan ve 7 dönümlük bir arazi söz konusuyken şu an belki 70 dönümlük bir araziye el koymuş. Komsu araziyede de operasyonlara başlamış bir grup var. İkinci olarak bir başka tarikatla yakından ilişkili hızlı girişimci, adanın en bilinen, en tarihi mekanına bir sahil eğlence parkı inşa etti. Ve bu eğlence parkı adım adım adanın ikinci iskelesine el koyarak adada gürültüsüyle, görüntüsüyle doğal ve tarihi alanı tahrip için yapılabilecek ne varsa onu yaparak devam ediyor. Üçüncüsü ve en yenisi Çam Limanı adını verdiğimiz adaların göz bebeği bir koyda son dokunulmamış ve adalıların ücretsiz, geri kalan ziyaretçilerin de düşük ücretlerle kullanabildiği bir plaj alanının da bir takım yasal teknik boşluklardan yararlanarak oldu bittiyle Diyanet'e devredilmesi. Bu üçüncü adım ilgi çekici. Son 10-12 yılda 3 kere yakılmaya çalışılan ve davalarının bir bölümü de süren ama kişisel yakma ve suç olayları olarak üstü kapanıp geçebilen bu alanda zaten bir holdinge koyun bir yakası, bir yüksek ücretli plaj işletmesine başka bir yakası ve arka alandaki planda Kızılay'a devredilmişti. Küçük bir sahil şeridi kalmıştı. Bu küçük sahil şeridi aslında Heybeli Ada'nın en önemli kurumlarından biri. Yaklaşık 70-80 sene boyunca sağlık sağlamış. Veremle mücadelede önemli imkanlar sağlamış. Sanatoryum arazisinin organik bir parçası olmasına karşı buranın Diyanet'e tahsisi sırasında açılan davada belli bir teknik yanlışla dava kapsamı içinde başvurulmadığı için şimdi bundan fırsat bularak Diyanet'in sanatoryumu alması mahkeme kararıyla engellendi ama bu bahsettiğim kıyı şeridi bir oldu bittiyle Diyanet'e devredilmek isteniyor. Halbuki
bir burada es tabii, yapabilir miyiz lütfen tabii, sözünü lütfen. Unutma ama Can'a burada bir tabii. soru yöneltmek isterim çünkü gruplardan da çok geliyor. Yani burası 2018 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla hastane binalarının bulunduğu alanlar dahil olmak üzere 4 ayrı parsel olarak Diyanet'e veriliyor. Bunlardan sadece bir tanesine meslek odaları dava açıyor. Onu kazanıyorlar ama usulden dolayı kazanıyorlar. Ve diğerleri için 2018'den beri hiçbir şey yapılmamış, hiç dava açılmamış ve bizim gözümüzden kaçmış bir şey bu. Herhalde meslek odalarının da gözünden kaçtı. Yani bilemiyorum orayı. Burada yapılabilecek bir şey var mı diye Can'a sormak istiyorum. Çünkü Can, evet sen çevreyle ilgili bir, yani tam branşın bu değil ama hani bize söyleyeceğin bir şeyler var mıdır bu konuda acaba?
Yani evet, şunu söyleyebilirim. Ben normalde hani çevre ve idare hukuku çok yapan bir pratiğimde, her gün bunu yapan bir avukat değilim. Tamamen adayı, Burgaz adayı sevgim dolayısıyla bu işlerin içerisinde kendimi buldum. Zamanla da ama öğreniyorum. Yani bizim anayasamız ve kanunumuza göre kıyılarda kamunun yararlanmasının engellenemeyeceği hükmü aslında çok açık. Ama işte gerekli hukuki mücadelelerin verilmesi gerekiyor. Mesela bazı parseller kıyının kenarına kadar uzatılmış. O parsellerle ilgili aslında tapu iptali tescil davalarının açılması gerekiyor. Ama işte ülkemizde maalesef birçok şeyleri gözetilmediği için bunlar ne kadar yapılmış, artık bu saatten sonra yapıldığında usulî kurallar, işte zaman aşımları, hak düşürücü süreler devreye girer mi girmez mi? Onları bilemiyorum. Yani onlar için çok detaylı bir inceleme yapmak gerekiyor. Oranın işte o kadastrosu en son ne zaman yapılmış, o parselin çizgisi ne zaman çizilmiş, deniz kıyı kenar çizgisi ne zaman yapılmış. Ama her halükarda benim görüşüme göre tapuda denizin kıyısına kadar kadastroda bir özel mülk gibi görünse dahi anayasanın hükmü tapu kayıtlarından daha üstündür. Ve buradan kamunun yararlanmasına tek başına engel olunamayacağı düşüncesindeyim. Bir de hep şu da çok atlanıyor. Yani biz de Marta ile ilgili böyle şeyler yaparken hep şunu duyuyoruz. Ya Türkiye'nin her yeri böyle. Hani Burgaz'ın, Marta'nın ne özelliği var diye. Bu maalesef bizim toplumumuzun hukuksuzlukları çok içselleştirilmesiyle ilgili bir durum. Hatırlarsanız mesela kredi kartı aidatları vardı bir dönem. Sonra bir yasal düzenleme geldi, unutuldu. Yargıtay karar vermişti, kredi kartı aidatı alınması hukuka aykırıdır diye. Bankalar ama çatır çatır almaya devam ediyordu. Aradığınızda siz bize bir itiraz yazın, biz bunu iade ederiz diyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki itiraz etmeyenlerin sayısı o kadar çok olacak ki Onlar her halükarda kar etmeye devam edecek. Bu işte aynen bu şekilde. Yani birçok gördüğümüz hukuksuz deniz kenarına birebir olan uygulama, yani tabii ki istisnai durumlar var. Tabii ki şöyle durumlar var. Bir de koydan koya, plajdan plaja da bir ayrı düşünmek lazım. Mesela bir muazzam 1,5-2 kilometre uzunluğunda, daha da uzun belki, bilemiyorum, Konyaaltı plajındaki bir 200 metrelik bir alanın bir özel işletmeye devredilmesiyle, işte İstanbul'un Prens Adaları'ndaki 2-3 tane koyundan bir tanesinin bir özel işletmeye devredilmesine aynı perspektiften kesinlikle bakılmaması gerekiyor. Çünkü orada kamu bir yerden faydalanmaya devam edebilir. Orada bir, hani bu da biraz daha farklı olsun gibi bir düşünce belki kabul edilebilir belirli koşullarda. Ama Burgaz'ın mesela yok. Yani eskiden bizim artık denize girme kültürü çok fazla kalmadı ama eskiden işte Poyraz olduğunda ön taraftan Lodos olduk, tam tersini söyledim pardon. Poyraz olduğunda Marta tarafından, Lodos olduğunda ön koydan denize girilirdi. Marta koyu o anlamda, hani hava Poyraz olduğunda adalı insanların denize girdiği, batı ve güneybatı cephesine bakan yegane, hani Kalpazan'la birlikte iki koydan bir tanesiydi. Dolayısıyla bunun böyle bir hadi ben burayı özel şirkete verdim, kapatıyorum denmesi kabul edilebilecek bir durum değil.
Evet.
Heybeli'de de benzerlerinin...
Yani bütün adalarda, sadece Heybeli değil, yani Kınalı'nın da durumu aynı. Büyükada'nın da, yani sonuçta yani ulaşabileceğimiz, gidebileceğimiz kıyıların hepsi kapalı. Çoğu çitlerle kapanmış durumda, ki Konyaaltı örneğini verdiğinde Antalya'nın kıyıları halka açık. İsteyen istediği yere gidip rahatlıkla girebiliyor. Peki ben kaldığımız yerden sözü Orhan'a vermek istiyorum ama anladığım şu, yani tüm Türkiye'de bir kıyı hareketi başlatmak gerekiyor. Aynı zamanda aynı yerde aynı dertlerimiz var. Peki adalarda böyle bir toplu tüm kıyıların işgaliyle ilgili bir dava mümkün mü? Yoksa her böyle parsele tek tek tek mi dava açmak gerekir?
Tek tek maalesef. Yani tek tek. Bu idare hukukunda şekil şartları çok, yani hepsine tek tek, evet. Hepsine de tek tek dava açılıp açılmayacağına da bakılması,
anladım,
gerekiyor. Yani
o zaman
bazı durumda...
O zaman şöyle bir, evet, şey giriyor öne. Önce belediyeyi davet etmemiz gerekiyor. O kıyının kapatılan bütün çitlerini kaldırması, denize açılan bütün yolları kamuya ait açması, jiletli tellerin kaldırılması. Bu onun niyet ettiği andan itibaren ertesi gün yapabileceği bir hakkı ve yapmalı da. Çok geç yani kalmış bir şey değil mi?
Aslında belediye de değil, hazine, devlet doğrudan. Yani bu anayasayı yapan da bu devlet, kıyı kanunu yapan da. Zaten Türkiye'deki en garipsediğim durum da o. Yani bizim kanunumuzda şey yazsaydı, kıyıya özel mülke tabi olabilir yazsaydı, biz ne yapardık normal medeni milletlerdeki gibi? İşte milletvekillerine mektup yazardık belki, ya bu kanunu değiştirin derdik. Ama bizim kanunumuz çok güzel, anayasamız çok güzel, hiçbir sorun yok. Ama geldiğinizde uygulamada kanunla hiçbir ilgisi olmayan bir durum var. Aslında denize kadar uzanan parsellerdeki tüm tapuların yolsuz olduğuna, o tescillerin iptal edilmesiyle ilgili gerekli işlemi hazinenin doğrudan kendisini yapması gerekiyor. Ama bildiğim kadarıyla hazine ecribisi talep ediyor oraları. Aa, ben geri alayım demek yerine, kamuyu kazandırayım demek yerine, ben oralardan para alayım, biraz daha cebimi doldurayım,
tamam,
diyor.
Tamam. Çok teşekkürler Can. Neler bekliyor bizi, neler yapmalıyız?
Önce şunu söyleyeyim. Eğer tarafsız ve uluslararası demokratik standartlara uyan bir devlet yapımız yoksa, hatta çoğu durumda yerel yönetim yapımız yoksa, beklentilerimizi görev zaten onundur diye bir yere nakletmek yerine, sonuçta oranın yaşayanları ve ülkenin vatandaşlarının müdahalesinin çeşitli biçimlerini, etkin biçimlerini bulmamız lazım ve hukuksal yol, dava açma vesaire, bu yollardan sadece biri ve birçok deneyimimizden biliyoruz ki kitlesel örgütlenme, kampanyalarla desteklenmedikçe de bu yol hayli etkisiz bir yol. Galiba hukuksal yolun kullanılması için bile daha örgütlü olmak zorundayız. Örneğin imkanları oldukça, zamanı el verdikçe, iyi niyetle kendi adasının, çevresinin sorunlarına sahip çıkan Can arkadaşımız gibi arkadaşlar ile yürüyebileceğimiz yol çok önemli. Ama Bir biçimde diyelim somut adaları konuşuyoruz. Adaları koruma hukuk girişimi benzeri içinde o adada oturan sorunlara duyarlı sivil topluma inanan hukukçuların yer aldığı, illa sadece avukatların değil, üniversite hukuk öğretim üyelerinin, kimi belki emekli avukat ve hakimlerin yer aldığı yapılar kurup onların kendi aralarında bu yolu mümkün olduğunca ileri bir noktaya götürmelerini sağlamak lazım. Ama iş sadece hukuksal direnişle yetmiyor. Aynı zamanda buradaki sivil yapıların birbirleriyle ilişkileri ve bir güç oluşturma stratejileri de çok önemli. Türkiye ve birçok Orta Doğu ya da görece az gelişmiş kapitalist ülkelerde şunu gözlüyoruz. Farklılıklar çok kolay ortaklıkların önüne geçebiliyor ve sivil toplumun muhalif eylemleri, kampanyaları etkisizleşebiliyor. Bu WhatsApp gruplarındaki çabaların kısa bir dönem sonra amiyane terimle geyik muhabbetine dönüşmesini ve sivil alanın işgal edilmesinden başlıyor. Derneklerin süreksizleşmesi, biçimsel kurumlar olarak kalması ve benzeri noktalara kadar gidiyor. Bu alan bir iyileştirme, onarma, sağaltma alanı. Eğer sivil toplum çalışmalarımızı çevredekilere güven veren ve daha büyük katılımları daha sürekli sağlayan bir hale getiremezsek yaptığımız şeyler çok sınırlı kalacak. Ben buna üç maymun oyununun kendi aramızda sızlanma versiyonu diyorum. Gerçekten üç maymun oynamaya devam ediyoruz. Bir de ara sıra bazı şeylerden birbirimizi gördükçe şikayetçi oluyoruz. Bu insanın kendi kendine saygısını ve güvenini bile sarsması gereken pasif bir durum. Bundan çıkmanın adım adım yollarını bulmamız lazım. Daha etkin bir mücadele yürütmemiz lazım.
Evet, çok teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Ben de son bir cümleyle bitireyim, hatırlatayım daha doğrusu. Adaların imar planları, koruma imar planları biliyorsunuz. Ada imgesi kafamızda nedir? Suyun ortasında bir ada. Marmara'nın ortasında bu adalar ve kıyıları dahil edilmemiş bir imar koruma planları yapılmış durumda. Önümüze gelen bu ve bunlar içinde ne yazık ki mesela Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Şehir Plancıları Odası davalar da açmış değil ve bu planı benimsediklerini de tekrar hatırlatalım ve sivil inisiyatif olarak herkesin desteğine, özellikle avukat dostlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söyleyerek kapatalım. Olur mu? Çok teşekkür ediyorum sevgili Orhan ve Can, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Adalar hepimizin.